Biz burada kalacağız. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu haftada birlikteyiz. Ben Nurettin Turan, program yapımcınız. Yapım yardımcımız Şule Özçakır ve spikerin teknisyeniniz Sayın Ali Serin'le beraber bu yayına da başlıyoruz. Bugün programımızda iki ülke arasındaki ilişkilerin, ülkelerde bulunan göç kökenlilerin ev sahibi toplumla bütünleşmelerine etkisi konusunda Fransa-Türkiye örneğini konuşacağız. Bize telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. 90'dan sonra 312 alan kodunu çevirin. Lütfen arkasından 463 34 19 veya 463 34 21'i çevirerek bize ulaşabilirsiniz. Belge Kecer adresimizde 312'den sonra 463 32 84. Bize yine blog yolundan ulaşmak için çok basit bir adresimiz var. bizburada.blogspot.com. İki ülke arasındaki ilişkileri incelemeye başladık. Geçen haftaki Almanya-Türkiye örneğiyle birlikte. Bu konuya dönmemizin sebebi özellikle 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi arkasından belirgin hale gelen, yani ülkelerin Türkiye ile olan ilişkilerinde bizleri rahatsız edecek türde, özellikle o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir tutum gördüğümüz için bu konuyu ele almaya karar verdik. Almanya ile başladık, biraz önce de söylediğimiz gibi. Geçen hafta Almanya'dan bağlantımız oldu. Programımızın danışmanı Sayın Can Ünver de burada. Beraberiz, yine birlikte olacağız. Bu kez Fransa'dan Doktor Demir Öngör'le bağlanacağız. Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı kendisi. Programımızı sürekli dinleyenler hatırlarlar. Daha önce de bağlantılarımız oldu kendisiyle. Sayın Önger'le başlamadan önce hemen program danışmanımıza bir söz vermek isterim. Fransa'ya başlayacağız. Geçen hafta Almanya'yı da aynı konuyu görüşmüştük. Fransa'da özel bir durum var mı bu ilişkilerde son dönemde?
Bence var. Bence var. Şöyle, Fransa'daki Türk toplumu çok görünür bir toplum değil yani. Fransa'da Almanya'dakinden farklı olarak Türklerin ve Türkiye'nin çok yani gündemde olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Almanya özellikle 15 Temmuz daha önce başlayan bir süreç tabii de Türkiye'de çok gergin ilişkiler sürdüren bir ülke haline geldi. Fransa için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fransa'nın bile kendi iç sorunları ve işte terörle mücadelesi bu arada tabii devam ediyor ve ederken de aynı zamanda biliyorsunuz olağanüstü hal ilan edilmiş vaziyette Fransa'da. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı belki bir ölçüde, gerçi geçenlerde gelen, geçen hafta zannediyorum Fransa, Fransız bakan, bir bakan Türkiye'yi ziyaret etti. İçişleri Bakanı zannederim. İşte Türkiye'de uygulanan olağanüstü halle Fransa'da uygulanan olağanüstü hal arasında farklılıklar olduğunu söyledi. Buna galiba Dışişleri Bakanı, yanılmıyorsam Nurettin Bey, yanlışım varsa düzeltin, yani Fransız Dışişleri Bakanı gelmişti Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da bunun öyle olmadığını söyledi. Yani Fransa ile farklı bir diyalog ortamı var. Şimdi tabii bizim buradaki meselemiz Fransa'da yaşayan Türkler ve Fransa'da yaşayan Türklerin bu son olaylar, son gelişmeler karşısında Fransız hükümetinin, Fransız kamuoyunun tutumu ile ne ölçüde işte etkilendikleri, bunlardan, bu gelişmelerden ne ölçüde etkilendikleri. Şimdi Almanya ile mukayese ettiğimiz vakit Türkiye'ye karşı sürekli devam ettirilen, orada kamuoyunda, medyada devam eden eleştirel tutum, yani neredeyse yıkıcı eleştirel tutum, hani öyle konstrüktif, böyle yapıcı bir hali de yok, Almanya'da yaşayan Türklerin gönlünü kırmıştır. Yani en hafif tabiriyle bunu kabul ediyoruz. Yani bu konuda bir takım araştırmaların falan yapılması lazım. Aynı durumun ben Fransa'da çok olduğu kanaatinde değilim ama bu konuda bize herhalde dostumuz Demir Bey daha geniş bilgi verecektir. Çünkü meseleyi en yakından takip eden ve şeyde Fransa'daki Türklerin de lideri konumundadır kendisi, dostumuz. Ondan öğreneceğiz.
Evet, kendisine bir merhaba diyelim. Merhabalar Sayın Demir Önger.
Merhabalar Sayın Can Bey'e de selamlar, sevgiler.
Bir mukabele. İyisiniz umarız.
Teşekkür ederim. İyi olmaya uğraşıyoruz daha doğrusu.
Evet, çok iyi.
Demir Önger'e bir abi olarak hitap etmek istiyorum. Kendisi sağ olsun saygı duyduğumuz, bizi onurlandıran birisi. Fransa'da yaşayan, Türkleri de temsil eden. Hemen hatırladığım kadarıyla yakın bir zamanda, daha geçen hafta bildiğimiz kadarıyla bir serginiz açıldı Lyon'da. Onunla başlayalım isterseniz. Neden böyle bir sergi açma ihtiyacı duydunuz Fransa'da ve ne gibi tepkiler aldınız?
Lyon'da değil, Marsilya'da.
Marsilya, evet.
Bir açılan Kafein adlı bir sergiye iştirak ettik. Benim bir kahve araçlarıyla ilgili koleksiyonum var. O koleksiyondan o sergide Louvre Müzesi, Orsay Müzesi ve özel koleksiyon olarak benim koleksiyondan parçalar şey yapıldı. Böylece Marsilya'ya bir kültürel çıkarma yapmış olduk. Çünkü Marsilya biliyorsunuz Ermeni toplumunun en kuvvetli olduğu yerlerden biri. Zaten küratörü de televizyon ve gazeteci olan Jean-Michel Cihan'dı. Bir Ermeni küratördü, kendisiyle resimler filan da çektik. Böylece problem 3 tane şehri ele almışlardı. Kahire, İstanbul ve Marsilya. Neden Marsilya? Çünkü Avrupa'ya kahve Marsilya'dan girdiydi. Marsilya şeyinden, limanından. Onun için bizim orada olmamız da İstanbul pas geçilmemiş oldu yani. O bakımdan önemliydi sergiye iştirakımız ve İstanbul'da İstanbul'la ilgili bir vitrin içinde de işte benim prete ettiğim objeler vesaire vardı. Kahveyle ilgili müzelik parçalar vardı. Böylece kendimizi burada olduğumuzu şey yapmış, tespit ettirdik. Çünkü bana kalırsa şu sırada Fransa'da tabii Türkiye'ye karşı yine bir şimdiye kadar bildiğiniz gibi Ermeni lobisi vardı, biraz Rum lobisi vardı, Kürt lobisi vardı, şimdi de FETÖ lobisi. 4 lobiyle Fransa'da mücadele ediyoruz biz. Almanya'yı bilmiyorum ama Fransa'da biz 4 lobiyle mücadele ediyoruz. Bu arada gözden kaçan bir şey daha var. Bundan işte 15 gün kadar önce Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey buradaydı. Ve Senato'da da yine negasyon kanununu başka bir kanunun gölgesi altında geçirdiler 48 saat kendisi gittikten sonra. Fransa'da Türkiye'ye karşı şimdi ikili bir oyun var. Sizin de bahsettiğiniz gibi Fransa Dışişleri Bakanı Ayrou Türkiye'yi ziyaret etti. Ondan sonra çünkü belki bu Esad'a karşı Fransa ile Türkiye'nin dış politika tutumları birbirini tutuyor ama bu arada Fransa'da da Kürt lobisi oldukça aktif hareket ediyor ve Fransız gazetelerine baktığınızda aslında Türkiye'nin PKK ile yahut PYK ile yaptığı mücadelesinde başarılı olmasını neredeyse üzüntüyle izliyorlar yani. Problem genelde zaten 15 Temmuz'dan sonra da Fransız gazetecileriyle yaptığım söyleşilerde adamların başında bize karşı bir ön yargısı var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın belki bazı sert demeçleri dolayısıyla bir ön yargı var. Yani biz ağzımızla kuş tutsak dışarıya karşı şu sırada Türkiye'nin bir imaj problemi var maalesef. Onunla işte bu dış görünüşü Türkçesi düzeltmek için epey uğraşı veriyoruz.
Evet. Demir abi, özellikle şunu ben sizden duymak isterim. Bunu Avrupa'da yaşayan farklı ülkelerdeki Türk toplumunun da hissettiğini düşünerek söylüyorum. İçinde bulunduğunuz ülkede ev sahibi toplumla ilişkilerinizde bir şekilde bir denge sağlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir de ana vatandan size bakış, yani Türkiye'den bakışta da bu durumunuzu çok fazla dikkate alınmadığını hissedebiliyor musunuz? Örneğin bu konuda çok hassasiyetlerin farkında olunmadığını düşündüğünüz olur mu?
Problem şimdi buradaki Fransa'daki toplumdan bahsediyorum. Bildiğiniz gibi 550-600 bin kişilik bir toplum. Yalnız bu toplumun buradaki hani ülkeyle bir denge kurabilmesi için bu toplumun eğitim düzeyinin yüksek olması lazım. Rakam olarak yükseğiz ama eğitim düzeyi bakımından bundan iki ay önce Le Monde gazetesinde çıkan bu Fransa'daki yabancı toplumların lise mezunları orantısında en dipte biziz. %12. Bu eğitim problemimiz mühim. Fakat tamamıyla de kötümser olmamamız lazım. Son belediye seçimlerinde küçük beldelerde hemen hemen 112 tane belediye meclisi azası seçildi Türk kökenli olarak. Yalnız burada ikinci bir şeyi de altını çizmek istiyorum. Burada yakın dostum Can Bey'e de bir şey yapacağım. Türk kökenli olmak Türkiye'nin ana konularını müdafaa etmek anlamına gelmiyor. Maalesef evet. Almanya'da bu sözde Ermeni soykırımını tanınması için öneriyi veren de Türk kökenliydi biliyorsunuz. Yani problem Türk kökenli olmak demek Türkiye'nin ana problemlerine aynı bir Musevi toplumu gibi sahip çıkmakta çok gerideyiz. O da bir hakikat maalesef.
Doğrudur. Ben de aynı kanaatteyim. Evet, o Almanya'da yaşadığımız geçen bu yıl içerisinde işte Haziran başında gerçekten hepimiz için çok üzücü oldu yani.
Evet. Pardon. Demir abi, bu konuda şimdi Fransa ile Türkiye ilişkilerine tekrar dönecek olursak özellikle bu iki ülkenin ilişkilerinde özel bir durum var mıdır? Yani örneğin Almanya'dan farklı, İngiltere'den farklı.
Problem, sözünüzü vallahi kestim. Problem Fransa'daki durum şu sırada biliyorsunuz Fransa başkanlık seçim şeyine girdi ve aynı Amerika'da olduğu gibi burada da geçen seçimde sosyalistler yapmıştı. Bu 2017'deki seçimde de sağ partiler ön seçim yapıyorlar. 7 tane aday var. Bunların içinde eski başkan Sarkozy de var. Bunlarla ilgili önümüzdeki 7 Kasım'da hatırladığım kadarıyla bir ön seçim yapılacak ve sağın adayı ortaya çıkacak. Bu Ocak ayında da sosyalistler yine bir ön seçim. Çünkü şu sırada François Hollande gayet kötü bir durumda. Bir de onunla ilgili bir kitap çıktı. O kitapta da bazı deklarasyonları var. Bir başkana yakışmayacak şekilde. Onun için Sosyalist Parti içinde de kendi otoritesi sarsılmış durumda. Belki Başbakan Valls eğer şu an aday olabilecek. Şu sırada size bir rakam vereyim. Fransızların %4'ü ancak François Hollande'dan memnun vaziyette. %4 düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Yani François Hollande'ın Türkiye'ye bakışı da belki Sarkozy'ye nispetle biraz daha pozitif gibi ama bu onu tekrar bu negasyon kanununu başka bir şekilde geçirmesi için Ermeni toplumuna verdiği sözü yerine getirdi. O bakımdan bize en yakın aday ki onun reklamını da yapıyoruz Jüppe. Bize en yakın aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul'daki Galatasaray Üniversitesi Şeref Başkanı vesaire. Bize en yakını Jüppe. Diğerlerinin hiç bize bir yakınlığı yok. Yakın görünseler de altından bize karşı oldukça menfi hareketlerde bulunuyorlar. Fransızca bir tabir vardır, hipokrizi, yani iki yüzlü bir tutumları var siyasilerin Türkiye'ye karşı.
Burada Demir Bey, bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu negasyon kanunu ona rağmen mi çıkardılar? Yani
şimdi problem iki şey var. Yani bir Perinçek kararı, evet, var ama biz geçen senede yine Fransız Anayasa Mahkemesi'nden sözde Ermeni soykırımıyla Shoah, yani Yahudi soykırımının aynı olmadığına dair karar çıkarttıktı. Fransa ortaokullarında Türk tarihini objektif kıstaslara göre okunması derneği, onun da başkanıyım, ve şeye kadar gittikti yani. Fakat bu sefer bunu açık olarak değil, bir kölelik kanunu altında gizli, bir nevi böyle gizlenerek daha senatoda 146 bu kanuna karşı 156 evet diye geçti. Fakat daha hukuki olarak mücadeleye devam ediyoruz yani.
Evet, yani 2015 Şubat ayında Hırvatistan-Sırbistan arasında Lahey Adalet Divanı'na yansımış olan soykırımın geriye yürüyemeyeceğine ilişkin bir de karar var ya. O çok önemli bir karar. Bütün tabii, bunlara rağmen bunları göz ardı edip bambaşka şeyler çıkıyor.
İlle de böyle bir şey, evet, bir zorlama var Türkçesi. Evet, evet. Fakat burada işte bizim bu derneğimiz, bir de çok kıymetli danışmanımız Sayın emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ın kıymetli telkinleriyle devam ediyoruz mücadeleye.
Çok güzel, çok güzel.
Fransa'da yaklaşan seçimlerde tabii ki Juppé'nin kazanması herhalde...
Juppé'nin kazanması için kurulan, biz derneklere de abone olduk. Ondan sonra maddi yardım da yapmaya uğraşıyoruz. Juppé'yi destekliyoruz açıkçası. Bunu gizlemenin anlamı yok. Çünkü bize en yakın o.
Evet. Bu iyi ihtimalin dışında bir ihtimal gerçekleşirse, örneğin Sarkozy yeniden başkanlığı...
O zaman bir felaket. Bir felaket ki sormayın bizim için. Şimdi iki problem var aslında. Bir, biliyorsunuz bütün Avrupa'da esen bir İslamofobi rüzgarı var. Fransa'da da bu İslamofobi rüzgarı oldukça yüksek. Deja Müslüman olmanın yavaş yavaş burada bir şeyi oluyor. Çünkü maalesef bu DAEŞ vesaire adamın kafasını kesiyorlar. Kesen de Allahu Ekber diyor, kesilen de Allahu Ekber diyor. Ve Fransızlar bunu televizyonlarda seyrettiklerinde maalesef çok kötü. Bunun dışında sizin de söyleşimizin başında belirttiğiniz gibi Fransa'da Allahu Ekber deyip, biliyorsunuz Nice'de 80 kişi gitti. Bir sürü burada insanlara şeyler yapıldı, öldürücü, ve bağırıp yine Allahu Ekber diye ya bomba atılıyor ya hançerleniyor. Bu bakımdan yani şu sırada İslam'ı müdafaa etmek durumumuz da zor. Yani zaten Müslümanların, genelde Fransa'da olan Müslümanların durumu da zorlaştı resmen yani. Çünkü hakikaten yapılanlar hiç zaten İslam'la ilgisi yok, ama bunu siz bir yabancıya anlatmakta çok zorluk çekiyorsunuz yani.
Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Söyleşimize peki, tekrar devam edeceğiz. Peki. Bloğumuzun tanıtımı ile ilgili lütfen tamam, hatta kalın. Peki.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Bir ülkenin o ülkede yaşayan vatandaşları, bir anlamda azınlık olarak yaşayan vatandaşları iki ülkenin ilişkilerinin bir anlamdaki en büyük hedefi haline gelebiliyorlar. Yani bunu doğrudan bir hedef olarak düşünmeyelim. Ancak etkilenen, olaylardan etkilenen bir kesim olarak görebiliyoruz bunları. Bunu özellikle son dönemde darbe girişimi sonrasında Avrupa'daki bazı girişimlerin arkasından hissettik. Yani kendi ülkesiyle olan vatandaşlar, kendi ülkesiyle olan bağlarının bir gereği olarak bazı gösteriler yapmaya kalkıştılar. Ancak bu bulundukları ülkelerden tepki gördü. Bu anlamda ben şunu sormak istiyorum size. Fransa-Türkiye örneğini düşündüğümüzde Fransa'da yaşayan Türkler açısından kendilerini içinde yaşadıkları toplumla, ev sahibi toplumla karşı karşıya getirecek bir durum söz konusu olabiliyor mu?
Yok, yok. Öyle bir problem yok. Yalnız şimdi problem bu 15 Temmuz girişimi gecesi bizim büyük elçiliğin karşısında gece 11-12'de tekbirlerle bir grup 50-60 kişilik bir grup şey yapıyordu, gösteri yaptı. Onun da dikkatini çektik. Şimdi problem dediğim gibi Allahu Ekber deyip de sağa sola saldıranlarla gecenin 11'inde patırdı etmenin anlamı yok. Bu daha çok konferanslar şeklinde yahut sakinlik şeyinde ama bir Fransa ile pek bir karşı karşıya, yani Fransızlarla bir karşı karşıya gelmedik açıkçası. Şimdi burada da altını yine çizmek istiyorum bilhassa dinleyenler için. Başından beri hep dediğimiz Fransız tabiyetine geçilmesi, burada ağırlığımızın olabilmesi seçimlerde oy meselesine bağlı. Bütün dünyadaki siyasilerin hesabı oy hesabıdır. Bunun için de en çok şu anda 550-600 bin kişiden ancak 120-130 bini Fransız tabiyetine geçmiş durumda. Bunlar daha fazla geçerse ona göre seçimlerde ağırlığımızı koyabiliriz. Yani problem burada bir şeyi daha anlatmak istiyorum. Maalesef bizim vatandaşın büyük bir kısmı köyündeki muhtar seçimine büyük ilgi duyuyor. Burada kendi belediye seçimi, belediyesinin seçimine de boş veriyor. Böyle bir durum var yani. Bulunduğu ülkeye entegre olup o ülkede yine ana vatanın menfaatleri menfaatleri şeyinde bir şeyler yapabilmesi ancak buradaki seçimlerde ağırlığını koyabilmesiyle mümkün.
Evet, ben bu konuyla ilgili hemen Can Ünver'e de söz vermek istiyorum. Çünkü bu bizim de uzun süredir konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Özellikle Almanya'da, Avrupa'da, farklı ülkelerde, Fransa'da, Hollanda'da yapılan seçimlerde katılımın düşüklüğünden şikayetçiyiz. Orada yaşayan Türkiye kökenlilerin kendi bulundukları yörelerde ya da ülke genelindeki seçimlerde yeterince katılım sağlamaması gerçekten düşündürücü. Oysa aynı kitlenin özellikle de son seçimlerde Türkiye'deki yapılan seçimlere doğrudan katılabilme şansı verildikten sonra büyük bir katılım oranı göstermesi konusunda akıllara farklı sorular geliyor. Ben bunu hemen sormak istiyorum Can Ünver'e. Evet.
Vallahi şimdi Demir Bey'in de bahsettiği gibi siyasete katılmanın en önemli gerekçesi ne olabilir? İçinde yaşadığınız topluma daha fazla damga vurabilmek, orada karar verme mekanizmalarında daha çok söz sahibi olmak. Fakat bu da bir siyasi kültür gerektiren bir şey. Yani siyasi kültür derken böyle bir gerekliliği hissetmeleri lazım. Onu bilmeleri lazım, onun bilincine ulaşmaları lazım. Bu da genel kültürle de ilgili, yani eğitimle falan da ilgili bir şey. Onun için ne kadar söylense az. Devamlı bu konuda uyarmak, onları teşvik etmek lazım vatandaşlarımızı. Veyahut da işte o ülkelerin vatandaşlarını. Çifte vatandaşlık Fransa için söz konusu. Yani her iki ülkenin de vatandaşı olabiliyorlar. Türkiye'deki seçimlerde oy kullanırken aynı şekilde belediye seçimlerinde, işte başkanlık seçiminde ona göre bir tavır belirleyip, ona göre bir işte hareket tarzı belirleyip o istikamette hareket etmelerini sağlamak lazım. Tabii insanları zorlamak mümkün değil ama bu bir bilinç meselesi. Yani bilinci yükselttiğiniz takdirde, bilinç seviyesini, şansınız olabiliyor. Yok ben işte burada ekmeğimi kazanıyorum, evimde rahatım, beni hiçbir şey alakadar etmez. İşte yani Türkiye ile olan mesele de beni ilgilendirmez. İşte yani küçük dünyamda mutluyum diye düşünürse insanlar, o zaman o katılımcılığı sağlayamıyoruz maalesef. Yani olay bundan ibaret.
Demir abi, bu bizim dilek seviyesinden gerçekleşme seviyesine, yani Türklerin katılımcı yurttaşlar, içinde bulundukları ülkelerin gerçek vatandaşları olmasını sağlama anlamında ne yapılmalı sizce? Yani bu sadece temenniden öteye geçemiyor maalesef.
Şimdi problem vatandaşlarla devamlı iltisak halinde olup onlara anlatmak lazım. Çünkü bunun başında Can Bey de gayet iyi bilir. Bizim vatandaş bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçerken sanki her şeyini kaybediyor, şu oluyor, bu oluyor, dinini kaybediyor havası vardı yani. Evet. Bunun için bilinçlenmesi lazım. Bilinçlenmesi için de yine söyleşimizin başında belirttiğim gibi eğitim seviyemizin yükseltmesi lazım. Çünkü maalesef eğitim seviyemiz çok düşük. Yani şu sırada Fransa'da yabancı toplumlar arasında en düşük seviye eğitim seviyesi olan Türk toplumu. Bu vaziyette bunların bilinçli olarak, Can Bey gayet güzel ifade ettiler. Bilinçlenmesi nasıl olacak? Nasıl buradaki seçimlerde oyunu kullanacak vesaire, yani yahut oyunun kullanmasının ne denli mühim olduğunu nasıl anlayacak? Epeyce bir çalışma lazım yani.
Evet, şunu sormak isterim ben bu arada. Fransa'nın bir devlet olarak içinde yaşayan yabancı kökenlilere bütünleşmelerine fırsat verecek, kollarını açmış bir ülke devlet olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani bu anlamda herhangi bir engel çıkarıyor mu? Toplum kabul ediyor mu yabancıları?
Şimdi problem iki şey var. Bir, Fransa'nın entegrasyon politikası tamamıyla iflas etmiş durumda. Fransa'nın ekonomisi de pek parlak değil. Onun için son 10 senedir Fransa'da entegrasyonla ilgili herhangi bir efor yok. Bu arada diğer toplumlara nispetle bizim toplumumuz oldukça içine kapanık bir toplum. Yine Fransız İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre en az entegre olan toplumda biziz. Kendi aramızda Türk yaşıyoruz yani. Adam komşusu Fransız'a bir sabah şerifleriniz hayır olsun filan demiyor. Ne bonjour diyor, ne bonsoir diyor. Kendi aralarında böyle kendi iç şeyinde yaşayan kapalı bir toplumuz. Yani o bakımdan yalnız hani yoksa Fransızların hani Türklere yaklaşımı kötü bir yaklaşım değil. Mesela Fransızların Kuzey Afrika, Cezayir'lere yaklaşımı çok daha değişik. Yani bize karşı bizim dediğim gibi şurada şunun altını çizmek istiyorum. Eğitim seviyemiz düşük ama entrepreneur yani iş kurma bakımından oldukça aktif bir toplumuz. Yani küçük iş yerleri, herkes ekmeğini kazanmak için bir şeyler yapmaya uğraşan bir toplumuz. Diğer yabancı toplumlara nispetle belki eğitim şeyimiz düşük ama müteşebbis durumumuz bayağı iyi.
Evet.
Evet, yani şimdi çok farklı, bakın yani birbirine komşu Avrupa'nın iki büyük ülkesi, Fransa'daki Türklere tavırla Almanya'daki Türklere tavır arasında dağlar kadar fark var. Yani bu çok enteresan bir şeydir. Şimdi bende de o izlenim var Demir Bey. Yani Fransızlar, eğer Fransız halkı Türkler kendilerine daha farklı bir yaklaşımla baksalar, işlerine evet, kapanık olmaktan çıksalar, onları kolaylıkla kabul edecekmiş gibi tabii gözüküyor. Yani bu Almanya'da öyle değil. Almanya'da ne yapsanız bir yere kadar ancak kabul görüyorsunuz. Yani orada entegre olmak değil, benim aslında üzülerek de kullandığım bir deyim var. Yamanırsanız eğer onlara, onların onlara yamanmış olursanız ancak belki bir dereceye kadar kabul görüyorsunuz. Onun için de orada da aslında entegrasyon politikası çoktan iflas etmiş vaziyette evet, de. Yani ama Fransa'da başka bir şans var sanki. Yani daha bir Fransız kültürü Yani kültür anlayışı biraz daha kapsayıcı, kucaklayıcı gibi geliyor bana şahsen. Yanılıyor da olabilirim ama lütfen.
Yok yok, hiç yanılmıyorsunuz. Evet. Bizim evet. Şu sırada Fransa'da hani gerek toplumumuz gerek Türkiye'nin hani daha iyi kabul görebilmesi kültür kültür yoluyla olacaktır. Yani kültür yolu mühim. Bizim için çıkar yol kültür yoluyla gireceğiz. Zaten şeyin biliyorsunuz büyük düşünür ve yazar André Malraux'un dediği bir laf var. İnsandan insana en yakın yol kültürdür diyor. Evet. Biz de bu yolu izlememiz lazım yani. Ama Almanya'da öyle bir problem yok. Ben yakınlarda Köln'deydim. Yalnız Almanya'da da toplumumuz biraz fazla göze batıyor gibime geldi. Bir kardiyoloji kongresindeydim Köln'de 3 ay önce. Biraz göze de batıyoruz yani. Hani,
evet.
Bilmiyorum sizin daha büyük tecrübesi var can dostumuzun.
Estağfurullah.
Yok yani göze batıyoruz yani bir şeyde çarşıda pazarda hemen göze batıyoruz değil mi?
Evet, şimdi bizim eski bir büyükelçimizin bir tabiri vardı. Şimdiki adını söylemeyeceğim ama Türkler Almanya'nın göz dikeni haline gelmişler.
Evet yani ben de arada bir işte kongre filan dolayısıyla Almanya'ya gidip geldiğimde hakikaten yani göze yahut da diyorum belki bir vatandaşımı tanıyorum filan diye mi gözüme batıyor bilmiyorum yani.
Vallahi işte orada öyle bir sorun var ama yani bu sorunun da çözümü aslında mümkündü. Giderek bu bahsettiğiniz sadece İslamofobi değil yani genel ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, yabancı aleyhtarlığı, ırkçılık artık adına ne koyarsanız, ne evet. söylerseniz çok ciddi biçimde gelişme gösteriyor. Yani Fransa'da Marine Le Pen, işte Almanya'da AfD şimdi, ondan sonra o Pegida hareketi şunlar bunlar falan. Yani siyaset kurumları bu ülkelerde bu kötü gelişme ki kendi iç huzurlarını da bozucu niteliktedir. Bunu göğüsleyemiyorlar.
Tabii ama şöyle bir durum var biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda önce de ekonomik krizler biraz da bu aşırı sağ tetikliyor. Ve ekonomik kriz Fransa'da da var. Evet. 3,5 milyon işsiz var yani.
Evet.
Şimdi 3 milyon 200 bin yani.
Ya Almanya'nın ekonomisi o kadar kötü değil. Almanya'nın ekonomisi
Almanya
orada
daha iyi. Fakat evet, buna rağmen şimdi yine bir Almanlar neyse dinlemiyorlar bizi. Almanların genetiğinde ırkçılık vardır Can Bey yani. Biz evet. istediğimiz kadar göz ardı edelim ama adamlar ırkçıdır yani. Biz ne yapalım yoksa politikacıların filan böyle yaldızlı laflarına filan inanmamak lazım. Çünkü biraz üstüne gittiğinizde asıl şeyleri ortaya çıkar yani. Bilmiyorum sizin Almanya tecrübeniz çoktur Can Bey. Bizim gibi değil ama benim bir algılışım böyle yani. Bilmiyorum.
İşte genetik konusuna girmek istemem de.
Tabii
ama açısından.
Yani o tarafları da var evet, yani hemen çıkıyor değil mi
yani
ortaya?
Sistem de zorluyor böyle kurulmuş olan bir toplumsal sistem var yani. Şimdi evet. Son 30-35 yılın biraz neoliberal azıcık bireyciliği ön plana çıkaran işte kolektif dayanışmayı ortadan kaldıran bir havası var. O atmosfer aynı zamanda sadece Almanya'da değil yani bakıyorsunuz hiç beklemediğiniz şekilde kuzey ülkelerinde de artmış vaziyette ki oralarda
evet,
tabii aslında
evet.
Bu dayanışma şeyi çok daha fazla.
İsveç'te sağa girdi biliyorsunuz
yani,
meclise.
Evet.
Yani bir genel bir dalga var. Aşırı
maalesef,
sağ dalgası
maalesef.
Var. Burada da biliyorsunuz iki turludur şeyde. Hı-hı. İkinci turda Marine Le Pen'in kalması garanti. Şimdi problem ikinci turda Marine Le Pen'e karşı kim olacak aday? Durumumuz evet. Bu yani. İki kişi hangisi kalacak diye. Marine
vahim,
Le Pen'e
vahim
karşı
bir durum.
Kim kalacak? Düşünebiliyor musunuz?
Bu çok vahim bir durum Fransa
evet,
için.
Onun altını evet. çizeyim yani madem şey kadının %26 %28 oyu var yani.
Evet. Evet. Bu son dönemde özellikle Avrupa'da yükselen bir aşırı sağ var. Bunu evet. hep birlikte izliyoruz kaygıyla maalesef. Ve sizin başlangıçta da söylemiş olduğunuz o mesajı ben tekrarlamak istiyorum. Özellikle bu ülkelerde yaşayan yabancı kökenlilerin kendilerini olumlu örneklerle temsil etmeleri, kültür yoluyla, eğitimleriyle temsil etmeleri büyük önem kazanmaya başlıyor. Özellikle bu dönemde. Özellikle sağ, aşırı sağın hedefi olmaya evet. başladıkları zaman.
Çok doğru, çok doğru. Bu çok mühim.
Ben çok teşekkür ediyorum Demir abi katıldığınız için. Bizi her
ben
zaman...
teşekkür ederim. Can evet. Ünver dostuma da selamlar, sevgiler.
Çok teşekkür ederiz. Çok selam benden, sevgiler. Tekrar görüşmek ümidiyle.
İyi çok günler efendim.
İyi günler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu programımızın da sonuna geldik. Bu programda daha önce başlamış olduğumuz Almanya-Türkiye arasındaki ilişkiler... arkasından Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilerin o ülkede yaşayan toplumu, Türkiye kökenlileri nasıl etkilediği hakkında tartıştık. Bir sonraki durağımız ise Hollanda olacak. Programımızın tekrarını bu gece 01.05'te dinleyebilirsiniz. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi bizburada.blogspot.com adresinden de her zaman kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.